Eylül.
Ayrım 19.
Büyükdere açıklarına çıktıkça vadiyi iyice görmeye başladılar. Ta ileride bentlerin kemerleriyle daha sonra sürüklene sürüklene dalgalanan küçük tepeler dizisiyle bütün vadiyi kuşatarak sonunda alçalıp dağılan dağların yeşil bütün tonlarını gösteren ağaçlarıyla bu vadide gözü saatlerce oyalayacak bir manzara vardı. Deniz beri tarafta Beykoz koyunun son sınırına, bu tarafta Karadeniz'in ufuklarında dumanlanıncaya kadar hep böyle sessiz ve gamlıydı. Fakat üstlerinde gürültülü bir çatırtı ile birden dökülecek korkusu veren bu yığılmış dağlar gibi bulutların yeni duman dalgaları ve renkleriyle asılı duran halinde öyle gazaplı bir tehdit vardı ki, bütün vadi, hatta üzerinde mavi gökyüzüyle taçlanan deniz bile ürkmüş, korku ve yürek çırpıntısıyla susuyor, sanki bekliyordu. Hissolunmaz, şüphe edilir ürperişler geziniyordu. Kararı gittikçe çoğalıyor, yayılıyor, manzara gittikçe korkunç bir karanlığa, yavaş yavaş Anadolu'ya geçtikçe kaygısız mavilikleri karartan bir korkuya dönüşüyordu. İnsana bir salonun gölgeli loşluğunda bulunuyormuş duygusunu veren bu sessizlik, bu mahremiyet içinde belirsiz bir korku, bir ürküntü dolaşıyordu. Bu heybet içinde bir tehlike olsa bile bir şey olmaz duygusuyla, ama yine de bir kaygılı titreyişle tetikte insana tufan korkusu verirken yalnızca bir yağmur beklemekten doğan bir zevkle haz duyarak bekliyorlardı. Sandal hareketsiz, küreklerin yansıması denizde sessiz duruyordu. Ve insana güvenli kalplere sığınma ihtiyacı veren bu hava içinde Necip karşısında gözleri bir hüzün ve şiir damlasıyla nemli, dalmış görünen Suad'a bakarak, onu hiç görülmemiş bir güzellikle görerek tutkunluğunu birden son ateş derecesine çıkaran bir eğilim hissediyor, ona nasıl kopmaz bağlarla, nasıl dehşetli bir biçimde bağlı olduğunu, kalbine hücum eden çarpıntıdan, yalnızca ona bakmakla ortaya çıkan yürek çarpıntısından anlıyordu. Bunu artırmak için en küçük yüz çizgilerine kadar dikkat edip ona olan çekim gücünü artırmak isteyerek içinden onun ateşlerini çoğaltıp ölmek istiyordu. Ona hayatın en cansız, en dehşetli mutluluğu bu hal gibi geliyor, ancak şimdi hayatının hep zevke ve hazlara tutkun olarak geçen yıllarında ancak şu saatlerde hayatımı yaşıyorum duygusu geliyordu. Ah, onu ne kadar seviyordu. Onun en anlamsız şeylerine bile özel tapınmaları vardı. Onun bir düğmesi için kalbinde zayıflıklar, bağlılıklar buluyor, gömleğinin kıvrımları, dikişlerin inceliği, kolundaki küçük düğmeler, kısacası bütün bu küçük ve değersiz şeyler için onda başka bir tutkunluk yükseliyor, hepsine ayrı ayrı vuruluyordu. Onu asıl öldüren Suad'ın gözleriydi ve en çok kendisini zevkle korkutan şeylerle ölüyormuş duygusunu yaşamak için ölümün nasıl tatlı bir şey olduğunu düşününce şaşıp kalıyordu. Bu gözler, ah bu gözler, bunlara renk verebilir miydi? O kadar süre bakamıyordu ki, ne renk olduklarını anlayabilsin. Bakmak mümkün değildi. Özellikle bakışları buluşursa ve ne zaman Suad'a baksa onun gözlerinin de kendisine çevrilmiş olduğunu görürdü. Bir anda çarpışan bakışlar. O zaman bu gözler siyah birer elmas gibi, bir siyah ateş gibi yakarak bakıyor. Anlamın öyle iradeyi yakan bir çekicilik, öyle bir nem yakınma, hem tapınma, hem iç sıkıntısı, hem neşe anlamları birbirine karışıyordu. Bunlar belirsiz ve öylesine sürekli titreme, parlama, yanma kuruntusu veriyordu ki onlara bakan göz, tutkun, hayatta ondan başka zevk olmayacağına emin, fakat o derecede sersemlemiş, yorgun düşüyordu. Ah, ruhunda ne fırtınalar, bu bakışın siyah ya da koyu kestane anlamlı ışıkları içinde nasıl hemen bayılıveren atılganlıkları oluyordu. Kendisini tutmasa haykırmak zorunda kalacaktı. Buna bir dakika bu tutkuyla bakmak insanı yakar, eritir duygusuyla, istese kendisini zorlasa bile bakamayarak ve bakmak daima erişilmez bir mutluluk olarak yaşıyordu. aynı titreyişleriyle o neşe ve iç sıkıntısı anlamları devam ediyor, beyaz ya da hafif sarı diye kesin bir karar verilemeyecek ten üstünde bu kumral, silik çizgiler incelikleriyle, ifadeleriyle, bakışlarıyla, bir anlam oluşlarıyla onu kendisinden geçiriyordu. Saçları kumral kıvrımlarla alnını açık bırakıp kaşlarının ucuna kadar dökülüyordu. Bunların o noktada kalmalarını istediği, Suad'ın ara sıra elinin becerisine inanarak şöyle bir düzeltmesinden anlaşılıyordu. Sonra saçların asıl kümesi, kulaklarının arkasında birden çoğalarak tepesinde toplanan siyaha kaçan kestane yığını. Necip bunlara saatlerce bakarak işte bütün emellerinin, bütün mutluluğunun orada gizlenmiş, ne zaman onun sarhoş edici korkusuyla kendisinden geçerse mutlu ölüm o zaman gelecekmiş düşüncesiyle yanardı. Ve Necip'in gözleri hepsini görüp dudaklara geliyor, bunlardaki donuk karanfil kırmızılığı yine bütün o yüzde titreşen sitem anlamıyla nemli, o şu sitemli ifadeyle titreyerek onun bakışını büyülüyordu. Dişler bunların izinleriyle gülümsedikçe bütün bu anlamlar yüzlerce çoğalarak gözlere kadar ulaşan bu gülümsemeyle ruhu bu yüzde o kadar şuh ve neşeli görünüyordu ki o zaman, işte o zaman Suad'ın niçin bu kadar sevgili ve tapınılmaya layık olduğu ortaya çıkıyordu. Necip'in bakışlarını çeken bir şey de onun elleriydi. Bu eller yumuşak ve saydam ten dokusuyla beyaz ve inceydi. Altındaki mavim tırak damarların karışık çizgileri insana bu nefis yaratığın bin türlü nedenle yok olabilecek ölümlü, zavallı bir varlık olduğu acıklı duygusunu veriyordu. Ve Necip büyük bir çekime kapılarak tekrar onun vücudunun her çizgisinde durup incelerken yeniden ellerine gelip bu duyguyla, zayıf düşünce, derin bir acımayla bakarak "Ah, zavallı insanlar!" diyordu. Böyle yüce bir kadın bulup da sevmek ve sonra sevilmek için çok mutlu olmak gereken hayat arasında bu kadar mutlu olsak bile yalnız sayılması, bir hafta sürecek hastalıklar ve afetlerin olası kurbanı olmak, böyle bir etkinin tutsağı olmak ona pek acı geliyordu. Buraya gelince "ben tam tersine o kadar bile mutlu olmadım, yalnızca sevdim" diyordu. O kadar sevmişti ki aşk sözcüğünden belli belirsiz hissolunan en büyük anlamına kadar sevmiş, ölümlere kadar sevmişti. Fakat onu istemenin bile bir cinayet olduğunu görerek hayatta sevdikleri tarafından sevilenler olduğunu düşününce ah ediyordu. Ve sonra öyle sevip sevilenler için bütün o afetler gelecekti, değil mi? Ah, onların ne kadar ölümlü, elimizden kaçmak, soluvermek, bir gün acı bir son nefes ile sönüvermek için nasıl yalnızca bunlar için yaratılmış olduklarını ne kadar acı görüyordu. Mutlu olsak bile hayat yalnızca yıkıp yok eden hayat, yalnızca yiyen, öldürüp ezen hayat egemen oluyordu. Ah, fakat ölüm olmasaydı dünya ne müthiş bir cehennem olurdu diye yüreği sıkıldı. Birden küçük, telaşlı, perişan rüzgarlar koşuştu. Denizde hava akımları uçuştu. Süreyya "Oo!" dedi. Suat "Kaçalım, tufan geldi!" diye çırpındı. O küçük, kısa kahkahalarla gülüyor, çarşafının altında göğsü sarsılıyordu. Bir saniyelik bir bakışla Necip ona baktı. Bunda o kadar arzu ateşi vardı ki Suad'ın kahkahası dudaklarında donuk bir gülümseme halinde kaldı. Gözlerini yere indirdi. Sandal hızla yükselmeye başlamıştı. Fakat birden ta vadinin üzerine yığılmış bıraktıkları bulutları tepelerinde buldular. Oradan buradan koşuşup çırpışan denizde küçük kasırgalar yapan rüzgarın hiddeti artıyordu. Sonra yalnız bir yönden güçlü ve ıslak esti, önünde denizde siyahlanan bir ürperti gölge gibi koşuyordu. Sessizliğe alışmış kulakları rüzgarın tepelerde ağaçları hırpalayarak estiğini işitiyordu. Bulutlar birden gazaba gelmişler, korkunç olmuşlar, havalanıyorlardı. "Ay yağmur!" dediler. Ilık birkaç damla gelmişti. Sonra artık yağmaya başladı. Önce denizde her damlanın düşüşünü görüyorlardı. Suat "Aman çabuk, çabuk kötü ıslanacağız!" diye telaş ediyordu. Sonra yağmur hırsla sel gibi düşmeye başladı. Fakat ancak 3 dakika sonra yalıya yetiştiler. Süreyya, "Vah vah, bizim lüfer yandı," diyordu. Sonra bulutlara bakarak başını salladı. "Bu gece ay 4'ten sonra çıkacak. O zamana kadar." Onlar odalarına soyunmaya gittikleri zaman Necip soyunmaya, giysi değiştirmeye gerek görmeyecek kadar tembel, garip bir iç sıkıntısıyla balkona çıktı. Orada kışa benzeyen dalgalanma ve hiddet içinde doğayı seyretmekten büyük ve acı bir haz buldu. Arkadan Suat'la Süreyya geldiler. Suat, "Ne güzel yağmur, değil mi?" diye dumanları gösteriyor. Süreyya, "Tamam, biz lüfere çıkacağız. Gökyüzünün kapıları açıldı," diye yakınıyordu. Uzun uzun yağmurun tufanı andıran yağışını seyrettiler. Yollarda seller akacak sanıyorlardı. Her taraf su içinde kalmış denilecek bu yağış altında deniz dalgasız, sakin uzayıp gidiyordu. Necip bu sessizlik arasında, bu duman, bulut, su hücumunda birden kış içindeyim kuruntusu, kışa duyduğu tutku duygusuyla titredi. Bu uzun güneşli günleriyle, sıcak geceleri, göz kamaştıran gökyüzü, nefes boğan tozlarıyla artık insanı bıktıran yazdan sonra dinginlik ve tembelliğe eğilimli insan yaratılışına pek uygun gelen, insana köşelere bucaklara, soba yanlarına sokulmak duygusunu veren soğuk ve tembel kış düşüncesi, uzun yağmurları, siyah gökleri, çamurlu sokaklarıyla akşamlara kadar evden çıkmaktan korkutan kış düşüncesi onu büyüledi. Bu yağmur uzun gevşekliklerden sonra sanki sinirlerini rahatlatıyor ve bu duygu onun kış isteğiyle uyuşarak onu sevindiriyordu. Özellikle kışın asıl geldiği an hep renk ve ışıktan, bütün sıcaklık ve ışıktan yorulmuş sinirler ve duygular için kış kuruntusunun geldiği bu ilk gün pek hoşuna gidiyordu. Başka günler herkesin ağır, kalabalık yürüdükleri yerlerde, yağmur altında telaş ve aceleyle koşup aile bocağına kapanıldığı, orada dışarının rüzgarından, sularından, çamurundan kurtulmuş, hastalıktan, soğuktan korunaklı, bütün aileyi, ev içini sevdiren bir ürkeklikle kapıların, pencerelerin sıkı sıkı kapanıp çocuğu ve eşiyle yemek masasına koşulduğu ilk kış günü. Keten örtünün üzerinde tabaklarda çorba dumanlarının dalgalandığı saatlerde günlerce bu sıcaklık ve mutluluk içinde bulunulacağına emin olmaktan doğan huzur ve dinginlik geldiği adam, "Sen de kış gelirse gelsin," diye bir tehlikeyi cesaretle beklemekten doğan heyecan ve rahatlık duyulduğu kış günü. Fakat onun ne böyle bir gün seve seve koşup kapanacağı bir aile yuvası ne bir umudu vardı. O kış geldiği için artık buradan da defolacak, bir gün konakta, bir gün kız kardeşinde, sevgilisiz, arkadaşsız, kadınsız, asıl "Ya Rabbim, işte Suat'tan yoksun, ondan uzak, onun sesinden, havasından uzak yaşayacak, sürünecek." Son derece bir öfkeyle haykıracak kadar umutsuzluk veren bir acıyla çevresine baktı. Orada akşamın yavaşça inen esmerliği içinde yalnızca Suat'ın hayalini fark etti. Bu hayal bütün narin ve biçimli vücuduyla, kollarından beline doğru yumuşak bir yuvarlıkla incelen vücuduyla, bu vücudun üstünde bulutlanan saçlarıyla yağmura bakıyordu. Onun yanında inleme ihtiyacı duydu. Onun o kadar güzel, fakat o kadar kendisinin değil, hiç değil, o kadar değil gördü ki. Suat boğuk bir inilti işiterek başını çevirdi ve Necip'i oraya koltuğa dayanmış mendilini ısırıyor gördü. Elinde olmadan "Ne oluyorsunuz?" diye 2 adım atmış bulundu. Fakat durdu. Önce onu yine birden tifonun ilk geldiği gün gibi ağzı burnu kan içinde yere kapanacak sanmıştı. Fakat tavrından tehlikeli anın geldiğini hissedince yüzü sapsarı oldu. Yüreği çarpmaya başladı. Bütün geçen günlerde bu anın, itiraf anının bir saniye gelip çatacağını düşünüp korkmaktan gelen bir telaşla bayılıyordu. Necip uzun ağır bir sessizlikten sonra hiçbir şey diye mendilini indirdi. Sonra birden başını çevirip her şeyi göze almış karanlık bir bakışla "Ölüyorum, işte o," dedi ve sonra bütün ateşini bu sözlerle anlatamamış gibi "Ah, nasıl da ölüyorum, nasıl acılıyım bilseniz," diye inledi. Suat boğuluyor gibi elini kaldırdı. Allah aşkına der gibi bakarak eliyle susmasını rica etti. Necip hiddet ve taşkınlığın esiri artık elinde değilmiş gibi devam etti.
Ayrım sonu.